Merhabalar. Kuluç Kapot'un yeni bölümünde ben Fırat Çoban, arkadaşım Kaan Şeker'le birlikte bugün bu programda Afterlife ve Groundhog Day yapımları üzerine konuşmaya çalışacağız.
Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod.
Kuluç Kapot'ta genelde misafir oluyorum ama bu programı açmak bana düştü. Ve gel gelelim beter bize kısmetmiş. Neden bu iki yapım üzerine konuşuyoruz? Aslında çok ilintili yapımlar değil. Birlikte okunmaya çok müsait yapımlar değil. Ancak ben Afterlife dizisini izliyordum. Bir Netflix serisi, Ricky Gervais'in bir komedyenin. O dizide çok sık atıf yapılıyor Groundhog Day'e. Kaan'ın da epeydir izlemek istediği bir filmmiş. İşte o filmi izledi, ben diziyi izledim ve işte daha sonra bir değiş tokuş hikayesi ve hadi üzerine bir şeyler konuşalım. Kaan, sen bir şeyler söylemek ister misin?
Ya,
Groundhog Day'in hikayesiyle bence başlayalım kısaca.
Önce şey diyebiliriz, biz aslında bununla alakalı bir program çektik. Bir podcaster sorumluluğuyla bunu anlatmak isterim.
Ben ilk sorumu sorayım o zaman. O program neden yayınlanmadı?
Biz Haziran'ın başında bir program çektik Fırat'la. Ve programda gecenin gece 2'den sonra güzel şeyler olmaz diye bir replik vardı sanki. How I Met Your Mother'da.
Evet, Ted'in annesinin şeyi.
Yani gece 2'den sonra evet pek güzel şeyler olmuyormuş. Ve yüksek promilin etkisiyle biz bir program çekmişiz. Program öyle yıkık, böyle bitik bir program ki ben kurguda tekrar dinlerken de fenalık geldi bana.
Şeyin psikologların intihara mailleri bildirme yükümlülüğü vardır ya, mutlaka bir şeye sorumlulara bildirmeleri gerekir. Yani dinleyen bildirir, öyle bir
ya, inanılmaz program olmuş. Ve programın işte 3 Haziran'a denk gelmesi sebebiyle Nazım'dan şiirler okuyarak
yani şeyle de hiç bağlanma da alakası yok.
Yani şiir okuyarak bitirdiğimiz bir program olmuş. Yani çok yoğun bir talep olursa belki özel olarak isteyenlere programı yollayabiliriz.
Yani yaşamdan umudunu kesmiş insanlar varsa mutlaka yollarız onlara. En azından onlar için bir umut olur.
Umut ışığı olur.
Hani evet. Bu da var deyip belki evet. Hani kendilerini şey yapabilirler. Şeyle devam edelim Kaan. Bize Groundhog Day'in hikayesini kısaca izlemeyenler adına şey yap.
Kısa bir giriş yapayım filmle alakalı. Groundhog Day, Bill Murray'nin oynadığı bir film. Ve şeyin adını hatırlamıyorum. Başrolünde ve yapımcı bir kadınla bir gazetecinin oynadığı bir film aslında. Ve bir kameraman da var. Kameraman da Hamit Olmadır'daki Lily'nin babası. Bu masa oyunları yapan. Tabii genç o zaman, çok genç. Ama tabii filmin daha çok Bill Murray etrafında döndüğünü görüyoruz. Onun hayata bakışı, onun odağında bir film o yönüyle. Şöyle kısaca özetlemek gerekirse, Bill Murray bir yerel televizyon kanalında haberleri sunan, hava durumu haberlerini sunan bir gazeteci. Ve her sene Pensilvanya'nın bir eyalet, işte eyaletin bir şehrinde, taşrada, o anlamda bir kasabada Köstebek Günü diye bir gün, o oraya ait bir gün var ve bu günde bir köstebek söz konusu. Bu köstebek o sene yazın işte erken mi geleceğini, geç mi kalacağını, işte ne vakit geleceğine dair bir kehanette bulunduğu iddia ediliyor, rivayet ediliyor ve bu kehaneti de oradaki insanların kulağına fısıldadığını söyleniyor işte bugün de. Bunun ardından, bunun akabinde o kehaneti alan insanlar halka bir açıklamada bulunuyorlar ve işte yaz şu vakitte gelecek, gelmeyecek vesaire, bununla alakalı bir açıklama yapıyorlar. Son derece işte turistik bir etkinlik ve Bill Murray bu etkinliğin ne kadar boş, beleş bir etkinlik olduğunu farkında. Asla buraya gitmek istemiyor. O her sene o günün gelmesini asla istemiyor, beklemiyor. Ve akabinde tesadüf bu ya, hapsolacağı günde o günle o günlere denk geliyor. şey karla kaplandığı için yollar. O kasabada kalmak durumunda kalıyor. Şey giriş dönüş yapamıyorlar. Ve sabah uyandığında aynı otel odasında bir bakıyor ki bugün aslında dün. Ve bir döngü içerisine giriyor. Her gün uyandığında sabah 6 olduğunda Bill Murray aslında o ilk günkü günü yaşıyor. Ve her gün o köstebeğin yapacağı açıklamayı duymak üzere, o programı çekmek üzere o meydana doğru yol alıyor.
Kaan çok güzel toparladın. Yani ilk program kaydında 15 dakika falan filmin hikayesini anlatıyorduk. Film üzerine konuşmaya devam ederiz ama ben bir soruyla başlayayım sana. Bir soru yönelteyim. Şimdi hikaye çok basit. Her gün aynı günü yaşayan bir
adam. Bir
gazeteci. Hı hı. Benzer bir şeyin içerisinde olsaydın. Durumun içerisinde olsaydın. Yani yarın uyandığında o günün aslında bir önceki gün yaşadığın şekilde tıpatıp aynı olacağını bilseydin ne yapardın?
Ya nasıl bunu davranırdın? Filmi izlerken de çok düşündüm. Sonrasında da çok düşündüm. Belki burada şeye başvurmak lazım kavram olarak. Bu homo ludens kavramı var ya işte oyuncu insan diye geçen ve insanın oyun oynayan bir varlık olduğunu anlatan bir kavram. Görkem Pancuralı gibi mesela. Homo ludens. Hayatın o andan itibaren bir oyun olarak bir oyuna dönüştüğünü kabul etmek gerekir bence. O andan itibaren yani dünün sürekli dün, bugünün aslında dün olduğunu fark ettiğin andan itibaren yapacağın tek şey bir oyunun içerisinde olduğunu kabul etmek. Ve bu oyun nasıl oyunun içerisinde kazanmak, kaybetmek oyun bittiği anda bir anlam ifade etmiyorsa, bir anlam taşımıyorsa Grand Duck Day'de de işte bugünün dün olduğu durumda da herhangi bir anlam ifade etmiyor. Yani bir ölüm durumun söz konusu değil. Filmde de görüyoruz. O anlamda
kendisini öldürmeye çalışıyor defalarca.
Ölüyor da ama ertesi saat 6 olduğunda yeniden uyanıyor. Ya da işte gözaltına alınıyor. O anlamda hukuki yaptırımlara dönük eylemlerde bulunuyor. Ya da insanlara zarar veriyor vesaire. Ama bu ertesi gün olduğunda hiçbir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla bir bu Purge Day vardı ya arınma gecesi onu da birlikte izlemiştik. Ona dönük bir yere de çıkmaya çok müsait bir şey. O yüzden çok neler yapmak isterdi yani büyük ihtimal herkesin vereceği cevap o anlamda tek bir cevap olacak. Sonsuz bir ihtimaller listesi var önünüzde ve sonsuz bir zamanınız var, imkanınız var. Tabii bu belki spoiler'a dönük bir şey. Yani sonsuz bir imkan ihtimalini ortadan kaldırmak da sizin elinizde ama ben herkesin her şeyi denemeye başvuracağını düşünüyorum. Yani sonuçta bir oyun içerisindesiniz. Bilgisayar oyunlarında da mesela insan öldürüyorsunuz. GTA Vice'de motosikletleri eziyorsunuz.
Herhangi bir karşılığı yok.
Herhangi bir karşılığı yok. Dolayısıyla
ahlaki ne hukuki.
Hem ahlaki hem hukuki hem o anlamda cezai.
Maddi bir maddi de yaşama dair bir maddi karşılığı
yaşama
da yok.
Yaşama dair maddi bir karşılığı da yok. O yüzden bir oyun o andan itibaren yaşamın bir oyun olarak kabulü gerekebilir diye düşünüyorum. Sen ne dersin bununla ilgili?
Yani bu tam şey sorusu. Yani şu Görkem'in rahatsız koltuğunda değil de bir psikanalistin rahat uzanabileceğin bir koltuğunda olduğunda sorulabilecek bir soru gibi geliyor bana. Yani senin böylesine teorik bir yanıt verebileceğini tahminden öte bu programı ikinci kez çektiğimiz için bildiğim için sordum bu soruyu. Ama cidden çok insan ruhunun böyle en karanlık, en derin yerlerine hitap eden bir soru. Yani
işte insanın kendini ele vereceği bir şey olarak bunu görmek biraz zorlama geliyor. O yüzden hani oyun teorisine bağlamamın nedeni o. Yani şimdi psikanalize dönük bir atıf yaptığın için söylüyorum. İşte şaka, rüya, o anlamda bir mimik, jest vesaire ya da o muhakeme, o anlık akıl yürütme tüm bunlar insanın kendini ele verdiği anlar psikanalizde. Ve biz de genelde hani günlük hayatımızda da kendi değerlendirmelerimizde de buna dönük çok şeyi paylaşıyoruz. Ama böylesi her şeyin bir oyun düzlemine taşındığı bir yerde ve ihtimallerin hiçbir yaptırımının olmadığı bir yerde insanların farklı şeyleri denemeye dönük arzularının kendilerini ele vermek gibi bir sonucu ortaya çıkaracağını pek düşünmüyorum.
Kendini ele vermekten ziyade davranışlarımızı, günlük pratiklerimizi baskılayan, biçimlendiren, tahakküm altına alan ya da bu pratiklerimizi yeniden üreten belli formasyonlar içinde yaşıyoruz. Hukuk ya da devlet dediğimiz o sembolik ve fiziksel şiddeti üreten, uygulayan organizasyon veya nesne ya da ahlak ya da din. Tüm bunlar bizi bir şekilde davranmayı itiyor, bir şekilde biçimlendiriyor davranışlarımızı. Ve bu formasyonlar davranışlarımızı biçimlendirirken aynı zamanda davranışlarımızın neticesi hakkında bize şey doğuruyor, hüküm doğuruyor. Belli karşılıklar ortaya çıkartıyor. Birini öldürürseniz hapse girersiniz. Veyahut birini öldürürseniz şayet büyük bir vicdan azabı yaşarsınız. Daha moral bir yerden. Ya da başka şeyler. Ancak tüm bu şeylerin, karşılıkların ortadan kalktığı bir şeyde, anda, tarihsel bir anda insanın benliği, o dizginlerinden sıyrılmış bir canavar o dışarı çıktığında neler yapabileceğini tahayyül etmek bana şey geliyor, çok güç geliyor. Ve korkunç da geliyor. Çünkü hani çok özcü bir şeyim yoktur da cidden korkunç geliyor.
İşte ben orada şeyi düşünüyorum. Hani neticeye dönük bir şeyden söz ettin ya. şimdi belki Kant da doğrudan bunu bağlantı kurabileceğimiz bir yerde bence bu tartışma. Kant'ın kategorik buyruğunda neticeden bağımsız olarak o eylemin gerçekleştirilip gerçekleştirilememesi konusunda bir İşte kategorik buyruk vardır. Bunu yapmayın, insanı öldürmeyeceksin. Yani çok bir buyruktur evrensel bir ilke olarak. Bir akıl yürütmeyle sonucuna varılabilecek bir şeydir bu. Şimdi ben böylesi bir düzlemde oyun haline gelmiş bir yaşamda kategorik buyrukların varlığından söz edebileceğimizden emin değilim. Yani kategorik buyruğun varlığından söz edemiyorsak bu oyun düzleminde, oyun tahtasında dolayısıyla zaten hani kategorik buyruğun varlığında neticeden söz etmenin bir anlamı yok Kant açısından. Zaten neticeye bakma diyor bu eylemin şeyi sonucu olarak. Ama ben bir adım daha ileri götürüyorum meseleyi. Ortada kategorik buyruk olarak adlandırabileceğim bir şey yok. Çünkü insanların uhdesinde ya da insanların yaşamında bir sonuç doğurmuyor. Bu nerede kıymetli olabilirdi? Belki daha geniş bir okuma yaparsak filme dair. Biz sadece Bill Murray'i görüyoruz ya, Bill Murray'nin hayatından, Bill Murray'nin bakış açısından o insanları görüyoruz çevresinde ve o insanlar da aslında aynı günü yaşıyor. Ama sadece o Bill Murray'nin perspektifindeyse ve diğer insanlar aslında hayatlarına devam ediyorlarsa başka bir evrende, o zaman yani Bill Murray'nin yaptıkları da diğer insanlar nezdinde bir sonuç yaratıyorsa, o zaman dediğin tartışma belki kıymetli olabilir.
Aslında yaratıyor.
Yaratıyor mu?
Çünkü burada bir zamansallık meselesi var. Örneğin burada ahlaki açıdan yaratılmış bir sorun. Bill Murray'nin bir davranışının işte moral karşılıkları ya da cezai karşılıkları. Burada biz bence zamansallık arasında bir hiyerarşi kuruyoruz. Örneğin Bill Murray birini öldürdüğünde ya da bir insana bir zarar verdiğinde o insana 10 saatlik bir zarar vermiş oluyor. Çünkü o 10 saat boyunca ya da 12 saat boyunca o insan Bill Murray'den o zararı görmüş oluyor.
Doğru.
Ve 12 saatin sonunda Bill Murray'nin verdiği zarar ortadan kalkmış oluyor. Çünkü her şey sıfırlanıyor. O zarar bir şekilde tazmin ediliyor.
Gerçi aslında
ortadan kaldırılıyor.
Sonuç doğurmuş oluyor.
Yani aslında bir sonuç doğuruyor. Ancak bu belli bir zamansallık içerisinde bu sonuç ortadan kalkıyor. Yani yaşamın kendisinde de benzer şeyleri görüyoruz. Davranışlarımızın neticeleri bize sonuçlar doğuruyor. Ama bu sonuçların şeyi ne kadar sürdüğü farklılık gösteriyor. Çok kısa da sürebilir. Bilim örneğin 12 saatlik karşılıkları gibi. Hı-hı. Ya da yıllar da sürebilir yaptığımız şeylerin karşılığı.
Doğru. O açıdan hani
bu noktada belki düşünürsek
şeye katılıyorum, evet. Yani o insanlar nezdinde sonuçta bir insanı öldürmeye karar verdiğinizde, hı-hı, bugün de o ölüm acısını o yaşamış oluyor. Hı-hı. Ertesi gün hayata dönecek olması o ölüm acısını yaşamadığı anlamına gelmiyor. Hı-hı. Elbette böyle bir şeyi var. Ama ben aslında şunu kastetmiştim. Biz filmi Bill Murray açısından görüyoruz ve Bill Murray ile o insanın rabıtasını görüyoruz, ilişkisini görüyoruz. Ama o hayatına devam ediyorsa başka bir düzlemde, yani şeydir ya, mesela cennet anlatısında da o vardır ya, senin görmek istediğin insanları sen görürsün, göreceksindir, birlikte olacaksındır. Ama o insanın aslında göreceğin ve birlikte olacağın hali bir suretidir.
Bu düzenbazlık Fatih Altaylı'nın programında Fatih Altaylı Cübbeli Ahmet'e diyordu. Evet, Cübbeli Ahmet Hoca'ya diyordu.
Olabilir.
Aynen bu şekilde anlatıyordu Cübbeli Ahmet Hoca. İşte Allah senin için oraya koyacak. O aslında cehennemdeyken sen onu cennette zannedeceksin. Fatih Altaylı da şey diyordu. Bu sahtekarlık. Bu düzenbazlık.
Yani bir şey. böyle bir formsa o asılı hayatına devam ediyorsa, o ilk gün, yani filmin aslında gerçekleşen ilk gününden sonra hayatlarına devam ediyorlarsa, onlar nezdinde hüküm doğurmuyorsa, o zaman tabii daha farklı değerlendirmek gerekir bu meseleyi. Ne yapıyordu peki? Bill Murray.
Bill Murray tam kamu spotu. Yani cidden kamu spotu. Evet. Bill Murray'den kısaca söz edelim. Bir şey, böyle hafif narsistik kırılmaları olan bir şey, karakter. Önünde yani. Ekran önünde sürekli kendini cidden çok beğenmiş. Hani fiziken kendini çok beğeniyor. Bundan sayrı olarak da mesleki olarak kendisini olduğundan çok çok daha yukarılarda, çok çok çok şeyi hak eden ama bunu elde edemeyen, hı hı, haksızlığa uğrayan biri olarak görüyor. İşte beraber çalıştığı insanları çok şey görmüyor, kendisine layık görmüyor falan. İyi bir şey değil yani. Makul bir vatandaş değil. Bill Murray. Ancak bu şey başına geldiğinde tipik bir şey gibi, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi, hı hı, tam bir case olarak koyup böyle incelemelik bir şey film açısından. Önce ne yapıyorduk ha?
İlk önce yemek konusunda. O tabii ekran
önünde. Bedenine aşık biri olarak, evet, ne yapıyordu?
Ekran önünde olmanın sorumluluğuyla aslında dikkat ettiği öğünlerini artık dikkat etmeyi bırakıyor ve insanların ne düşündüğünü de umursamadığı için, artık hayatında bir o eşiği aştığı için son derece çirkin biçimde,
evet,
ne varsa sipariş ediyor, ne varsa yiyor, bir ondan yiyor falan, herhangi bir
tatlısı, kahvesi, bir böyle iğrenç bir öğün,
evet, yani bir şey gibi,
ağzından böyle kenarlarından akar
çorba üstüne şey, evet, döküyorlar, evet, ya, evet, işte, evet, pilav vesaire, evet,
barutane pilavcısı gibi
isim vermesin
neyse, problem değil yani. Önce yemeğe saldırıyor, o ilk bedensel doyum, açlığı ortadan kaldırmaya çalışıyor. Ardından yine çizdiğimiz o çirkin karakter şeyiyle, doğrusal olarak, tablosuyla doğrusal olarak cinsel açlığı bastırmaya dönük olarak kadınlarla bu sefer ilişki kurmaya başlıyor. Her gün aynı şeyi tekrar tekrar yaşadığı için kadınlar hakkında gidip önceden bilgi topluyor. Bilgi topladığı kadınlar elbette ertesi gün onu hatırlamadığı için o kadınları daha kolay etkileyebiliyor bu şekilde.
Ya da çalışmazsa ertesi gün onun için düzeltmek için bir fırsat. Evet. Yani o söylediği,
evet,
şey.
Evet, yani
için
bir kadına
ya
gidip,
bir senaryo yani. Bizim oynadığımız şey oyunları olurdu ya. Karşılıklı kelimeler söylerdim ve bir kelimeyi unuttuğunda işte 8-10 kelime ardarda tekrar başa dönüp en baştan
şey
saymaya gerekiyor.
Yeni gruplarda isim ezberlemek için yapılan şeyler.
Aa, öyle mi?
Tabii tabii. Ha. İşte o taktikleri bir kadını kafaya taktığında her gün farklı farklı taktik deneyip olana kadar bir ısrarlı takip gibi deniyor ve işte gün sonunda hedefine ulaşıyor bir şekilde. Kadın oluyor ve daha sonra vazgeçiyor o şeyi de, o doyumu da aldıktan sonra. Ama bir kadınla olmayı bir türlü beceremiyor. Beraber çalıştığı diğer gazeteci kadın,
evet,
ne yaparsa yapsın yapımcısı, ne yaparsa yapsın o kadınla birlikte olamıyor. Tek derdi de cinsel bir birliktelik. Hani tırnak içerisinde söylüyorum bunu. değerli, ruhani, böyle özlü bir şey değil. Yani film bunu böyle temsil ediyor. Evet. Cinsel birlikteliği daha böyle hiyerarşik olarak aşağıda, daha basit, daha şey olarak film kodluyor.
Maslow'a da uygun olarak.
Evet, yani. Neyse. Daha sonra şeyden vazgeçiyor artık.
Kendini artık taşrada şeye vakfediyor.
Onun şeyden sonra, bütün girişimleri başarısız olduktan sonra artık her günü tekrar tekrar yaşamaktan sıkılmış, manasını yitirmiş. Hı hı. Çünkü kötü de bir yerde, taşrada. Hı hı. Bu sefer kendini salıyor, boş veriyor. Bir bitkin, yaşayan bir ölü haline geliyor. Bizim 3 Haziran'da çektiğimiz programa konuk olabilecek düzeyde bir şey. Sürekli farklı farklı intihar girişimleri. İşte canı sıkılıyor, arabanın önüne atlıyor, canı sıkılıyor, gidiyor binaya çıkıyor, oradan atıyor kendisini. Böyle saçma sapan intihar şekilleri deniyor. Ertesi gün aynı şekilde uyanacağını bildiği için. Bir noktadan sonra artık ne yapıyor? Hayatın manasını kavruyor. İnsan ancak diğer insanlara faydalı olursa, yaşamına bir anlam katabilir. İçinde yaşadığı topluma bir şey katarsa şey olabilir. Ve bu sefer
tabii şeye başlıyor. İşte ağaçtan düşen bir insan varsa onu kurtarmaya. Çünkü
her şey programlı.
Hatta o sırada yapımcısıyla bir randevuleşme durumu var. Hayır, benim başka randevularım var diye gidiyor ve işte lastiği patlayan arabalara yardım ediyor hayatta kalmaları için. Ağaçtan düşeni gidip yakalıyor, tutuyor vesaire.
Şey var, boş zamanlarında gidip piyano dersi alıyor. Piyano bir dersi piyano alıyor, ustası haline geliyor.
Buz şeyi kesiyor falan. Evet, buz heykeli falan yapıyor. Ve aslında kendini gerçekleştirmiş bir hal alıyor.
Beşinci katında ihtiyaçları yerleşsin. Emrah Safa ile beraber yapayalnız biçimde
en tepeye çıkıyor ve aslında kendini gerçekleştirdiği düzlemde de biz, o senin sözünü ettiğin kamu spotuna dönük olarak daha farklı bir kapının açıldığını görüyoruz. Evet. Ama bunu ben en sona atalım istiyorum, o kısmı. En azından Grand Day bölümünü kapatırken sözünü edelim. Ben de sana burada bir soru sorayım. Orada ilk o güne hapsolduğunu fark ettiğinde, yılın o günü asla gitmek istemediği bir yerde, asla gitmek istemediği bir etkinlikte ve hayatının geri kalan sürecini bu etkinlikte geçireceğini fark ettiğinde, yani o güne hapsolduğunu fark ettiğinde söylediği bir şey var. Ya benim daha güzel günlerim olmuştu. Ya keşke o günlerde hapsolsaydım. Yani illa bir günde hapsolacaksam niçin bugün de hapsoldum diyor. Ben de sana sormak istiyorum. Yani bir güne hapsolmak isteseydin, hapsolman mümkün olsaydı, bugün hangi gün olurdu?
Bu ilk sorudan daha şey bir soru. Bayağı ağır bir soru. Yani herhalde insan böyle mutlu olduğu günlere hapsolmak ister. Her şeyin çok güzel olduğu, iyi olduğu günlere, onları yeniden yaşamak ister. Ben bunların çok tekrarlanabileceğini düşünmüyorum.
Çünkü güzel günlerin.
Çünkü o zaten onu yaşıyorsun. O senin için zaten tamamlanmış, gayet mutlu bir biçimde bitmiş, sona ermiş. O zamana ilişkin bir ukde yok. Her şey güzel. Yani böyle hayatımda sayabileceğim bir sürü şey var. Ne mutlu. Bir sürü gün var.
Mutsuzluğa da var mısın gibi bir yere çıkacak mı?
Yani ben o mutlu günleri de böyle hani gidip yeniden bir görmek isterim. Böyle 12 Ağustos'a falan. O Perseids falan. Ama herhalde bu özel yanıttan sahil olarak mutsuz, her şeyin çok çok kötü olduğu yaşamımda, cidden çok pişman olduğum, sonra çok üzüldüğüm o günlerden birine dönmek isterim herhalde. Çünkü en azından o günü tekrar tekrar yaşayıp nerede yanlış yaptığını, nerede eksik davrandığını, nerede hatalı davrandığını düşünmek için çok şeyin olur. İyi bir fırsat olur, vaktin olur. Bir şeyleri belki yeniden yoluna koymak için, bir şeyleri anlamlandırmak için, anlamak için bir şey olur. Fırsat olur. gibi geliyor. Yani ben çok kötü bir güne hapsolmak isterdim ki başka kötü günler yaşanmasın. Sen ne düşünüyorsun?
Ya ben bu soruyu düşündüğümde ya aslında film...
4 Ocak 1993 falan böyle
filmde düşünmeye başlamıştım aslında ve bayağı da zihnim meşgul etti. Ama bilmiyorum, ben zaten şeyi çok seven bir insanım yani. Kimi günlere hapsolmayı kişisel olarak görev bilmiş. Ve hayatımın pek çok döneminde de geçmişle kurduğum belki o anlamda problemli bir ilişki bu. Çok sık yaptığım bir şey olduğu için özel bir gün şey yapamadım yani, o anlamda düşünemedim. Yani benim için mesela o eşyaların anlamı ve değeri göz önüne alındığında ya da kentlerin değeri göz önüne alındığında, sokakta olduğumuz, işte sokaklarını gezdiğimiz kentleri ele aldığımızda en ufak bir şey zaten beni bir güne hapsetmeye itiyor. Yani ben bunu çok sık yapıyorum ve bunun çok yorucu ama çok keyifli bir şey olduğunu düşünüyorum.
Bunlar güzel günler değil mi?
Güzel olmak zorunda değil. Yani sonuçta hem kentle kurduğunuz ilişki, hem eşyalarla kurduğunuz ilişki, dostlarla, arkadaşlarla vesaire kurduğunuz ilişki sonuçta her zaman olumlu seyretmeyebiliyor. Her zaman mutlu, her zaman titri günler olmayabiliyor. Ama o an işte gününü mahvetmeye de yetebilir baktığında. Çoğunlukla mahvetmeye de yetebiliyor. Ya da gününü bambaşka bir biçimde değerlendirmeye de itebiliyor. Yani ben o gün zeytinyağlı enginar yemişsem mesela, bu benim için Arap Şükrü'de vesaire, mekanın adını vermek istemediğim için şey yapmıyorum, bir hapsolacağım bir güne götürebiliyor. Ve tüm günümü o anlamda keyifli geçirmeme neden olabiliyor mesela.
Dürtme içimdeki enginarı.
Üstümde beyaz var mıydı? Yani o yüzden bilmiyorum. Çok öyle spesifik bir cevabım yok. Ama senin cevabını o açıdan şey buluyorum. Tatmin edici bir cevap olarak buluyorum.
Güzel günler zaten güzel oldu ve hani şey, kavgada söylenmemiş sözler uyurken aklına gelir ya. Ah şunu söyleseydim dersin, bir ukde kalır. Söylenmemiş olanın, yapılmamış olanın bir ukdesi kalır. O tikli diye tarif ettin ya. O tikli günlere ilişkin insanda çok bir şey kalmıyor. İstediği zaman belki ya şeye göre o boş günlere nazarın elbette. İstediği zaman bir şeyle, bir deniz kabuğuyla, bir enginarla, bir narla ya da başka bir nesneyle, bir çantayla, herhangi bir şeyle, yani oraya, gökyüzünde ayla, güneşle oraya dönebiliyorsun sen o günün içerisine ve o yaşanmış güzel bir biçimde, ukdesiz, mutlu, güzel yaşanmış o günü sen zaten yeniden kurabiliyorsun. Belki ya, düşündüğünde zaten onu yeniden yaşıyorsun.
Ben bununla ilgili hani şöyle düşünüyorum, belki filmden hareketle düşündüğüm için böyle. Kaldığın gün tüm bağlamlarından kopuk değil. Yani sadece ansal bir durum yok yani. O ana dönük bir durum yok. Senin yine o ana kadar getirdiğin bagajlar olacak. Ya da işte sözünü ettiğin duruma ilişkin yine bir sürü bagajlar olacak. Ve o bir günlük süre senin sözünü ettiğin hataları, pişmanlıkları, keşkeleri ya da dilin ucuna gelip de söyleyemediklerini ya da hiç aklına gelmeyip gece yatağa başını koyduğunda aklına gelenleri söylemen için yeterli bir şey olmayabilir. Bir gün olmayabilir. Yani filmden hatırlayalım. O bir günlük süre, kendini gerçekleştirme kısmını bir kenara tuttuğumuzda, tavlaması, tırnak içinde söylüyorum, Bill Murray'nin yapımcısı tavlamacısı için yeterli bir süre değildi. Çünkü o bagajı gün içerisinde tüm taktikleriyle tavlamasına yetmedi. Yani o sözünü ettiğin olumsuz günlerdeki göstereceğimiz muazzam performans, o bagaj, o yaşanmışlıklar, tüm o olumsuzluklar göz önüne alındığında aslında umduğumuz şekilde cereyan etmeyebilir. Ama tikli günlerde, mutlu günlerde böyle bir risk yok baktığında. Anladım. Diye çok ama faydacı belki ya da realist bir şey olabilir.
aynı şeyde oranda faydacı. Ya filmdeki gibi böyle kendini gerçekleştirme gibi büyük büyük hedeflerden sıyrılarak kötü bir günün, çok kötü bir günün tekrar yaşanması. Yani vardır ya böyle belli kopuş anları. Şey içinde, siyasi hareketler içinde, ilişkiler içinde, memleketler içinde. O anlardan birine dönmek ve orada faillerin gerçekleştireceği bir şey, söyleyeceği bir şey. O akışı değiştirmek, ben bunun mümkün olabileceğine inanıyorum. Elbette o şeyle
nehrin
beraber.
Nehrin yatağını değiştirmek.
Yani diyorsun. Nehrin yatağını değiştirmekten söz etmiyorum da, nehrin içine girip doğru denize akabilir insan. Kenarda beklemekten ziyade dökülebilir o denize. Çoğu zaman hayatın doğal akışı içerisinde bir mesele cereyan ettiğinde onu o anda anlayamıyoruz. Yıllar sonra belki kafamıza dank ediyor. Farklı ilişkisellikler içerisinde bir şeyi anlamlandırma imkanımız oluyor. O anki pozisyonumuz bizi bir şeyleri tam olarak görmemize imkan vermiyor belki. Burada insanın belki kendisine düşen bir şey var. Neticede Bill Murray'nin o kadını tavlayabilmesi tırnak içerisinde yalnızca kendisiyle ilgili bir durum değil de. Yani
tabii ki de.
Bu şey hani bu o zaman şöyle bir kapıya çıkar. Yani o kadının tırnak içerisinde Bill Murray ile olabilmesi için Bill Murray'nin mutlaka bir şeyler yapması lazım. Yani müthiş performans göstermesi lazım. Onun yani bütün iradeyi, öznelliği şeye veriyoruz biz orada. Bir tarafa veriyoruz. Ama halbuki bir şeyde gördük ki filmde çok uzun bir süre. Hayır kardeşim ya sen ne yaparsan yap orada bir kadının bir öznelliği var orada. Hani ve bu senin dediğin noktaya çıkıyor.
Evet bence öyle.
Yani orada sen ne yaparsan yap mevcut şeyi değiştiremezsin.
Koşulları değiştiremezsin.
Ama en azından yapmamış olmanın ukdesi kalmaz. Yani şey diyebilirsin. Vaktiyle anladım. O kötü günün içerisine hapsoldum. Yapabileceğin her şeyi denedim. Ve artık yapabileceğim bir şey yok. Yani bu şey.
Bu da yeterli bir şey diyorsun.
Yani şey değil elbette. Yine seni uyutmaz. Ama en azından şunu söyleseydim ya da şunu yapsaydım, şunu yapmasaydım dan uyutmaz. Başka sebeplerden dolayı uykun kaçar. Ama zaten bir kere uykusuzluğa meylettiysen
mutlaka kaçar.
Mutlaka uyuyamayacaksın. Neyse devam edelim. Bak bu konuşmanın seyri 3 Haziran'a çok gidiyor. Tamam mı?
Yani konuşmadığımız şeyler de oldu. Farklı yerlere gitti. O yüzden akışta şu an dağıldı zaten.
Evet dağıldı her şey yine.
Ama en sonunda yarım kaldığımız yerden en azından Grand Octave faslını kapatmak üzere şeyi söylemiş olayım. Bu kendini gerçekleştirmeye dönük eylemleri, o kamu spotu olarak senin ifade ettiğin eylemleri sonucunda Bill Murray yapımcısının o anlamda lütfuna mazhar oluyor.
Evet.
Ve her gün 5.59'da bir önceki güne aslında 6.00 ile birlikte bir önceki güne dönerken yapımcısıyla birlikte geçirdiği müthiş bir gecenin ardından.
Ve bu gecede seks yok.
Evet herhalde.
Bu da çok ilginç yani beraber yatağa giriyorlar ama Bill Murray orada hatırladığım kadarıyla öpüşmenin ötesine götürmüyor şeyi. Ona sarılıyor, onun saçını öpüyor. Hani burada şeye de yani cinsel birlikteliği konumlandırdığı yerde hani
filmi,
çünkü
evet.
Sarılmak, öpmek, saçını okşamak, sarılıp uyumak daha yüce bir yerde duruyor. Yani bayağı şey ya cidden. Yani Gençlik mesaj... ve Spor Bakanlığı kamu spotu gibi film.
Kültür Bakanlığı desteğiyle.
Yani Kültür Bakanlığı desteğiyle. Sonra herhalde Bill Murray belki Göç Filmleri Festivali'ne jüri başkanı olur. Kültür Bakanlığı Festivali'nden
demişken.
Sonra. Bu da içimde kaldı bunu söylemem gerekiyordu.
Ve 6.00 ile birlikte artık bu döngüden kurtulmuş, arınmış olarak hayatına yeni bir günüyle
artık aşkı bulmuş,
aşkı bulmuş
hırslarından sıyrılmış, topluma yararlı bir birey olarak
devam eder.
Olgunlaşmış bir adam olarak, büyümüş bir adam olarak devam eder. Ben Afterlife ile devam edeyim. Başta söz ettik kısaca. Ricky Gervais'in İngiliz komedyen Netflix dizilerinden biri Afterlife. Eşini kaybetmiş bir gazetecinin
o yas sürecini yastan ziyade intihar edememe sürecini anlatan bir şey, bir yapım. Toplam 16 bölümden oluşuyor sanıyorum. Böyle çok 20'şer dakika, 2 sezon. Hızlı hızlı izlenebilen çok keyifli bir yapım. Elbette keyiften kasıt mutluluk verici bir anlamda değil. Yani full melankoli, drama queenlere tavsiye edilir. Hikayede Ricky Gervais bir gazeteciyi, yani gazetecimsi birini canlandırıyor.
Aslında Bill Murray kadar popüler bir gazeteci değil.
Değil. Yani bedava dağıtılan bir gazete. Yalnızca yaşlıların okuduğu bir taşrada, İngiliz taşrasında.
Reklam geliriyle.
Reading'de. Yani reklam geliriyle ayakta durmaya çalışan bir şey. Gazete. Az sayıda çalışanı var. Gazetenin zaten genel yayın yönetmeni kayınçosu. Böyle de bir şey var. En azından bir Türkiye hikayesi olmaya aday.
Nedir bu nepotizm ya?
Şey, Ricky adı neydi şeydeki adı?
Tony galiba.
Tony. Evet, Tony. Tony aslında çok gelecek vadeden bir şey gibi çiziyor. Yani parlak bir, belli o hani en azından taşraya göre o taşranın üzerinde.
Tabii, tabii.
Bakışı, duruşu, konuşması o taşranın dışında farklı bir ses gibi. Ancak o sesini oraya hapsetmeyi gönüllü olarak tercih etmiş. Hani bunu bir şeyde anlatıyor. Bir bölümde genç bir gazeteciyi anlatıyor. Hani istese gidebilir Guardian'da, Times'da, diğer o büyük yayın kuruluşlarında çalışabilir. Ama karısıyla birlikte o küçük kasabada yaşayıp her gün aynı şeyleri yapıp akşam o koltuğa oturup hiçbir şey yapmadan şarap içmeyi tercih etmiş bütün ömrü boyunca. Ve bütün yaşamını anlamlandırdığı hayat arkadaşı kanserden göçünce artık yaşamak için hiçbir sebebi kalmamış bir adam. bu program 3 Haziran'a dönmeden ben sözü sana
evet.
Şey yapıyorum, devrediyorum.
Yani ben bir süredir Netflix yapımlarına uzak durmaya çalışıyorum. Uzağım yani, açıkçası uzak durmaya çalışıyorum değil. O yüzden hani senin yoğun ısrarların sonucunda da izledim. Ama gerçekten dediğin gibi akışı, hikayenin doğallığı, o basitlik, o mübalağanın yokluğu aslında benim zaten sevdiğim, hoşuma giden şeyler. Bu yönüyle de Afterlife gerçekten 20 dakikalık izlenebilecek gün içerisinde. Çok derin tartışmaları, çok derin girdileri olan bir film değil ama güzel bir kesit bence, hayattan güzel bir kesit. O yüzden ben beğendim açıkçası. Yani son dönemlerde Netflix'te izlediğim en iyi şeylerden biri, yapımlardan biri bu yönüyle. Bir komedinin bu kadar dram içerisinde bir şey ortaya koyması da bence güzel bir iş. Biz işte Hokkabaz'ı mesela hani seninle şey yapıyoruz, seviyoruz, ediyoruz. Cem Yılmaz'ın işte en belki de komediden uzak filmlerinden biri ama daha keyifli bir şey ortaya çıkıyor bence filmografi şey açısından, sinematografi açısından da. Şeye dönecek olursam, Afterlife'a dönecek olursam, ben filmin başından beri şeyi düşünüyorum. Eşi vefat etmiş ve kendisine izlemesi için bir videolar serisi bırakıyor aslında.
Tek video aslında.
Tek video mu?
Tek video.
Durdurup. Biz şeyin anlatımında, kurgusunda aslında, dizinin kurgusunda Tony'nin, işte Ricky Gervais'in o videoyu durdurup işe gittiğini, o videoyu durdurup ne kadar denilebilir bilmiyorum ama hayatını devam ettiğini görüyoruz dizi içerisinde. Bu beni çok etkiledi. Yani çok güzel bir nokta şey için, dizi için. Yani eşinizi, hayat arkadaşınızı ve senin ifade ettiğin üzere çok yoğun anlam taşıyan bir ilişki var orada. Hayat arkadaşınız vefat ettikten sonra size seslendiği bir video var. Ve bu daha önce duymadığınız şeyler içeren bir video. Yani elbette birlikte çektiğiniz öncesinden kalan videolar var. Bunları tekrar izleyebilirsiniz. Yeniden pek çok şeyi üretmenize yarayabilir bunlar. Okey. Ama hiç duymadığınız ve belki Kara Kitap'taki gibi yani Celal şeyin Galip'in işte Celal Salih'in yerine geçerek işte yazı yazmaya devam etmesi gibi ölümünden sonra onu var etmeye dönük bir içerik söz konusu orada.
Yani ondan
bir
işiteceğiniz video aslında son sözler.
Son sözler ve yeni sözler. Yeni sözler. Ve hani ben kendi aceleciliğimle bu tip konularda özellikle çünkü dinleyenler çok aceleci bir insan olmadığımı söyleyebilir. Bu tip konulardaki tez canlılığımla diyeyim. Ben bunu dayanabilir miydim? Hani tümünü izlemeden hayatıma devam etmeye ondan emin değilim ama şey de müthiş bir şey yani o sesi belki yaşamınızın sonuna kadar sizinle götürebilme imkanı da taşıyor bir noktada. Nasıl o anlamda izlenebilir bilmiyorum.
Evet, çok zor bir. Düşmek çok zor bir. Şimdi düşeceğiz. Ya bana hayatın doğal akışına aykırı gibi geliyor. Evet. Yaşamınızın en anlamlı parçasını yitiriyorsunuz. Yani Ricky örneğinde yaşamının tamamını yitiriyor. Çünkü işte şey mesela hani o konuştuğumuz kadın videonun önemli bir kısmında Ricky'nin nasıl hayatta kalacağına dönük tavsiyelerde bulunuyor. Yemektir, temizliktir, köpeğin mamasıdır. Yani buradan Ricky'nin nasıl biri olduğuna ilişkin de şey çıkıyor. Ama yani bütün yaşamını hani bir eşi bir aynı zamanda bir bakım vereni olarak orada şey olmuş yer almış öyle
evet, yani doğru.
Öyle bir şey var durum var o yüzden bütün yaşamını yitirmiş çünkü şey de yok bakınca iş dediği şey de saçma sapan bir yalnızca gidip oradaki insanlarla dalga geçmek için aslında evet. Onların dini görüşleriyle politik görüşleriyle başarısızlıklarıyla dalga geçmek için
ofansif gidip, mizah ya, imkanı aynen, yani.
Aynen. Bir yer bütün yaşamını yitirmiş ve son işiteceğiniz sözler benim aklım almadı. Elbette sinematografik olarak her bölümün o videodan bir kesitle başlaması, eşinin bir sözleriyle başlaması felaket güzel, çok güzel. Ama yaşamın doğal akışına aykırı. Ben şey olsam her gün yeniden tekrar herhalde yüzlerden tahayyül ediyorum. O acıyı tahayyül edemediğim için.
Şimdi hani hepimiz sonuçta ayrılıklar yaşadık. Ama Kitabe-i Sengi mezardaki gibi ölüm Allah'ın emri ve ayrılık olmasaydı. Burada ölümle beraberinde gelen bir ayrılık çok daha farklı tabii. Bir yoğunluk taşıyor haliyle. Dolayısıyla dediğin gibi bir tekrar izleme durumu mu olur? Yoksa o sözü mümkün olduğunca seninle beraber geleceğe taşımak mı daha büyük
çok
bir
güç.
Çaba olur bilmiyorum. Yani.
Çok
ben
güç. Üzerine bence konuşmamak da lazım.
Böyle bir cevap veriyorum.
Allah da sınamasın o şeyle.
Kesinlikle.
Ben şeyden söz edeceğim.
Yine ben hayatın, senden önce ölmek isterim diye.
Yani şeyin 3 Haziran'da çektiğimiz şeyin sonunda Nazım Hikmet'e de bir evet. Selam çaktık. Ben böyle uzun uzun Nazım'ın hayatındaki yerini anlattım. Liseden bugüne kadar Kaan anlattı. Daha sonra birer şiir okuduk Nazım'dan. Kaan neyi okumuştun?
Ben Masalların Masalı.
Masalların Masalı. Su başında durduk. Hmm. Ben Çınar Kedi. Değil mi?
Evet.
Ben de ben senden önce ölmek isterim'i okumuştum.
Böylelikle ortada bir dert de kalmaz. Şey dinlemeden.
Evet. Şeyden söz edecektim. Hayatın doğal akışına aykırı bir kısmı. Biz Afterlife boyunca Tony'nin çeşitli intihar girişimlerine, başarısızlıklarına evet. Tanık oluyoruz. İşte tam bileğini kesecek köpek geliyor falan.
Ya yani müthiş ya gerçekten.
Böyle ilginç şeyler. Kapı çalıyor falan. Hmm. Hani videonun tamamını izlemeksizin eşinin ona son söyleyeceği sözleri işitmeksizin intihara kalkışma fikri bence hikayenin de doğal akışına
kesinlikle.
Şey geliyor,
o
aykırı
şey
geliyor.
O şey hatası bence.
Yani orada bir kurgu sıkıntısı
evet,
var.
Evet, kurgu hatası o.
Yani ama şöyle söyleyeyim, elbette bu programları, bu yayınları izlemeksizin bu podcast'i dinlemeyin bence. Bir sürü şeyle dolu, spoiler'la dolu.
Bunu da programın sonunda söylemiş
yapacak bir şey yok yani, yazarız şey artık, alıntılayıp yazarız. Yani benim hali hazırda darmadağınken, darmadağın olduğum bir an
son şeyde eşinin iyi geceler de, hadi iyi geceler de demezsen uyuyamam deyip videonun sonunda bitirdiği.
Mahvolduk. Gerçekten nefis bir final. Yani sadece final için çekmişler bile diyebilirim. Bir,
ya orası çok ağırdı. Bayağı orası.
Usual Suspects gibi yani. Sadece finali için çekilmiş bir yapım. Ama hani yaz ve ölüm da birbirinden bağımsız düşünülemeyecek kavramlar. O yüzden ben çok hani empati duygumun gelişmiş bir duygu olduğunu düşünürüm. Ama bu durumda çok kendimi şeye koyamıyorum yani. Böyle bir pozisyona koyamıyorum. O yüzden çok da şey gelmiyor. Bu anlamda söylediğim şeyler tutarlı gelmiyor.
Rick'in hayatta kalmak için bir sebebi var mı? Bence yok.
Bence de yok.
Yani gidip birine aşık oluyor yeniden. Bu beni çok öfkelendirdi şeyde izlerken.
Bayağı aşk kızdım. Olmuyor canım.
Yani
ya.
İlgi yani, duyuyor. Yani, işte peşinden koşuyor falan.
Çivi çiviyi sökerdi.
Aynen yani. Bu durumdan ben nefret ettim. Çünkü
ama cidden, tüm film boyunca çok yoğun bir sadakat şeyi var.
Yani
dizi boyunca, özür dilerim.
Var da
psikolog haricinde.
Netice o psikolog üzerine konuşmak lazım belki. Ya netice biraz şey bence. Cidden şeyin Tony'nin intihar etmesi lazım. Yaşamına bakınca.
Evet, evet. Milleti çünkü, para hani, verip intihar ettireceğini.
Yani bence şeyden de evvel hani cidden problemli bir şey yaşam bakınca da. Hani, cidden eşinden başka hiçbir şeyi olmayan bir yaşam. Ya öyle bir ölebilirdi, ölmemeyi tercih etti. Kendisine yeni şeyler buldu. Evet. Yaşama sebepleri buldu. Hani gazetecilik yapmaya soyundu falan. Böyle bir süre. Sonra mümkün olmayacağını anladı herhalde.
Katılıyorum. Neyse şey, psikoloğa geri dönelim. Çok enteresan bir karakter.
Müthiş.
Dizi boyunca. yani bilmiyorum ne söylenir ama bence Ricky Gervais'i temsil eden karakter. Gerçek hayattaki
gerçek hayatta
Ricky mı? Gervais'i temsil eden karakter. Oradaki psikolog herhalde.
Ya baya müthiş bir insan. Ya yani müthişin şey anlamı var ya. Hani korkunç.
Evet.
Şeyde yani pejoratif bir anlamı var müthişin. Tıpkı şeydeki İngilizce'deki awful gibi. Cidden korkunç yani. Şeye bakışı, terapiye bakışı, ilişkilere bakışı. Sen ne söylemek istersin psikolog hakkında?
Yani psikolog hakkında.
Acaba podcast işinde para olduğunu düşünüyor.
Para olduğunu düşünüyor yani.
Bu bile bence çok problemli.
Evet, büyük bir yanılgı. şey bırakıp psikoloğa dönecek olması, podcast'e dönmeyi düşünüyor olması. Bilmiyorum, çok gerçekten üzerine konuşulacak bir şey yok bence o anlamda. Ama kurgu açısından da birinci sezonun sonlarına doğru psikolog karakteri çok kabak tadı vermeye başlamıştı. Hı hı. Yani Ricky Tony diyeyim. Tony herkesi eleştiren, memnun olmayan, o vasatlığa karşı tutum alan ama kendisi de son derece vasat biçimde hayatına devam eden bir karakter. Ama ısrarla psikoloğun ne olduğunun farkında olmasına rağmen ona terapiye devam ediyor. Terapiye gidiyor olması da mesela çok problemliydi. Ben şunu düşündüm mesela birkaç bölüm sonrasında. Yani bu terapiye şeyin devam etmesi problemli. Tony'nin etmemesi lazım. Yani sen bir Tony profili çiziyorsan o adamın o psikoloğa tahammül etmemesi lazım.
Yani o kadar uzun süre.
O kadar uzun süre tahammül etmemesi lazım. Yani o terapinin bitmesi. Nasıl yogaya gitti? 15 dakikada şey yaptı, çıktı.
Bu arada Ricky terapiye de şey yapmıyor. Çok inanmıyor.
İnanmıyor yani evet şey o anlamda. Çıkması lazım ama karakterin derinlikli yazıldığı malum. Ne kadar derin olmasa da psikolog karakterinin o anlamda. Nasıl dizi içerisinde tutacaklarını düşündüm mesela ve sonra ne oldu? Kayınço'nun terapilerini de görmeye başladık ki dizi içerisinde tutabilmek için falan. Ya böyle trikler o anlamda şey dizide belki Tony'nin şey için söylemiştik ya, hani dizi gerçekten çok büyük bir sıradanlık anlatısı o yönüyle, vasatlık anlatısı da bir yönüyle. Bu güzel işlenmiş, güzel anlatılmış ve Tony'nin derinliği de o anlamda taşraya uygun bir derinlik.
Tabii, çok önemli.
Onu ben çok önemsiyorum. Yani Yettepe İstanbul bölümünde biz konuşmuştuk mesela. Şeyi söylemiştim. Orada bir televizyon tamircisi var ve mektup yazıyor sevdiği kadına. Mektup yazarken şey diyor, işte arkadaş bilmem ne diyor. Arkadaş önem diyor. O da ya bu ne ya diyor sonra, işte devrim nikah teklif eder gibi oldu, hiç olmadı falan diyor. Ya ben çok güldüm. Güzel şey. O anlamda bizim mahallenin jargonuna dönük bir espri, ama dizinin bağlamını düşündüğünde o televizyon tamircisinin o mahallede öyle bir espri yapabilmesinin imkanı yok. Yani senaristin bir politik background'u var, geçmişi var. Dizinin evet böyle bir temeli var ama o espri o karakter ağzından yazılamaz. Yazılmaması gerekir. Eğreti durur çünkü. Şimdi dizide şeyin derinliği, Tony'nin derinliği
çok güzel.
Sırıtmayan.
Çok güzel. Evet.
Çok düzeyinde. İşte Tanrı varsa o zaman ilk Tanrı'yı kim yarattı gibi. Evet, gerçekten evet. Klişe tartışma. Evet, belki belli bir şeye tekabül eden.
Taşra solcusu.
Taşra.
Öyle yani şey, pozisyon itibariyle.
Derinliğine tekabül eden bir şey. O yüzden filmde bunun şey işlendiğini düşünüyorum. Dozunda işlendiğini düşünüyorum.
Şeyle kapatalım. Afterlife'la şey ne alaka? Grand Oak Day. Bu iki ayrı hikaye şurada birbirine bağlanıyor. Tony bu yaz sürecinde yeniden birine ilgi duymaya başlıyor. İlgi duyduğu kişi de babasının, huzur evindeki babasının bakıcısı. Orada bir çalışan bir hasta bakıcı kadın. Ona ilgi duymaya başlıyor. Yalnız eşine karşı duyduğu ciddi bir şey var. Sadakat var. Hali hazırda intihar girişimleri var. Tony'nin günü, günlük pratiği şeyle geçiyor. Sabah işte alkolle uyanıyor. Yatakta köpek. Karısının o videosunu, artık geri kalan kaç dakikası kaldıysa onları izliyor. Ardından bir intihar etsem mi etmesem mi? Etmemeye karar verip işe gidiyor. İşte 15 dakika durup babasının huzur evine ziyarete gidiyor. Oradan da mezarlığa gidiyor. Bütün şey bu.
Rutini bu.
Rutini bu. Ve bu süreç içerisinde birine karşı ilgi duysa da cüret edemiyor karısını aldatmaya. Hala yüzüğünü takıyor mesela. Film iki sezon boyunca yüzük taktı. Hiç çıkarmadı yüzüğünü. Ve orada o kadının aralarındaki bir şey. Bir şakalaşma. Bugün aslında dündü. Grand Oak Day. Filme yaptıkları bir gönderme. Yani bir ilişki kurabiliriz. Bir şeyler yaşayabiliriz. Ama ilerleyemeyiz. Yani bir şeyler hep aynı kalır. Çünkü Tony beyefendi hazır değil. Yani onun hazır olması çok önemli çünkü.
Evet.
Ben çok kızgınım Tony'ye.
Ben de şimdi intihar meselesine dönecek. Hani dönmeyelim tekrar. Programı kapatıyoruz ama.
Tony kendini öldürmeli.
İntihar edecekseniz On Body and Soul'daki gibi edeceksiniz.
Of.
Değil mi? Bu işi layıkıyla yapacaksınız.
Ya Allah.
Böyle teşebbüs edeceksiniz ve ne böyle oldu? Karşılığında.
Şov yok. Tamam mı?
Şov yok.
Şov yok. Şekil yok. Müthiş. Drama queenlik yok.
Yok.
Efendi gibi gitti.
Dikine kesti.
Dikine kesti.
Şey de telefonu çaldı.
Telefonu çaldı. Kızcağız koli bandıyla bileklerini bantlayıp şeye koştu, hastaneye koştu.
Müthiş. Tony Bey ne yaptı?
Tony Bey köpeği beslemekten aciz bir adam ya.
Öyle kesin.
Tony'ye çok kızgınım. Umarız 3. sezonda ölürsün Tony.
Peki.
Neyse, bu son geyikle beraber en azından 3 Haziran'a düşmeksizin.
Evet.
Bitirmiş oluruz.
On Body and Soul'a da gönderme yapmış olarak.
On Body and Soul benim ilk 10'uma girebilecek şeylerden biri. İlk 10'umdaki ilk 30 filmden biri. Yani öyle çok
harika.
Çok güzel film. Belki bir gün üzerine konuşuruz.
Olabilir, evet. On ben Body de seviyorum. Soul. Güzel bir film.
Tamam. Bir günde On Body and Soul üzerine konuşalım.
Tamamdır. Peki.
Öyleyse, sağlık. Çok teşekkür ederim. Beni Kulçka'da ağırladığın için. Uzun zamandır niyetim vardı. İlgiyle takip
güzel,
ediyorum.
Harika.
Kulçka programlarına.
Harika.
Dilerim tekrar çağırırsınız. Ben de burada
kendime bir ses bulurum. Çok sağ olun.
Güzel. Peki. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Kuluçka Podcast yayında. İletişim için @kuluçkapod.